Ayrım 6.
5. Bölüm. Günlerden pazar olduğu halde kasabanın bütün erkekleri erkenden sokaklara dökülmüştü. Ertesi sabah açılacak tütün piyasasının merakıyla bir çeşit komaya girmişlerdi artık. Evlerinde duramıyorlar, bir kez sokağa çıktıktan sonra da müşterisi oldukları kahvehanelerde oturup kalamıyorlardı. Ocak ayının o bulanık sabah karanlığında kahvelerinin sokaklarının kalabalığıyla sabahtan çok akşamüstü görünüşündeydi kasaba. Büyük kentlerde bayram önceleri, yılbaşı önceleri görünen bir trafik sarmıştı sokaklarını. Şu değişiklikle ki onlar alışveriş için değil, tek tek kaldıkları sırada düştükleri umutsuzluktan sıyrılmak, yalnız kalmamak için sokaklardaydılar. Kahveden kahveye dolaşırken, tanıdıklarının dükkanlarına girip çıkarken, artık gerçekte kimse kimseyi aramıyor, karşılaştıklarıyla merhabalaşıp bir iki söz etmekle gideriyordu gerginliğini. Bir bakıma bir yılbaşı öncesiydi onların da yaşadıkları. Belediye bazı yasakları kaldırmış, bazı cömertliklerde bulunmuştu bu yüzden. Elektrik fabrikası saat 6'da çalışmaya başladı. Düşük voltlu çıplak ampullerin aydınlattığı, duvarları isli, tezgahlarının, mermerlerinin, zamanla kararmış fırınlarının, boşalmış rafların, toz tutmuş bakkal dükkanlarında, çürük çarık tahtalardan kurulu sergilerinde, kuru soğanla patatesten, biraz da pırasa ile ıspanaktan başka bir şey kalmamış manavlar, bütün kahveler erkenden açıktılar. Sabah 7:30'a yaklaşırken bir türlü sabah olmayacakmış gibi hala uzuyordu gecenin karanlığı. Kasabanın üstüne çöken sisin içinde takılı oldukları direklerin ucunda top top cılız ışık küreleri gibi lambalar yanıyordu hala sokaklarda. Saat 7:30'da radyo sabah haberlerini vermeye başlarken kahvelerdeki bütün iskemleler doluydu. Çoğu ekicilerin radyosu yoktu henüz. Radyoları olanlar da korkuya kapıldıkları zaman boyunları yerde sırt sırta veren koyunlar gibi sürüye karışmak, bir arada olmak için kahvehanelerdeydiler. Spiker haberleri vereceğini söyleyince konuşmaların uğultusu kesildi. İnce cam bardaklarda dönen çay kaşıkları durdu. Hafifçe doğrulan adamlar altlarındaki sandalyeyi kavrayıp radyolara çevirdiler. İlçe Sağlık Merkezi Başdoktoru Ziya Somer de o sabah kendini erkenden sokakta bulanlar arasındaydı. İlk uğradığı yer köprü başındaki bakkal Sabri Bey'in dükkanı oldu. Sabri Beyaz sabahın yaklaştığını haber veren içgüdülerine uyarak yılların eline koluna yerleştirdiği bir alışkanlıkla dükkanının ön bölümündeki elektrik lambasını az önce söndürmüştü. Doktor içeriye girince kırıltılar halinde seçerek selamladılar birbirlerini. Sabri Beyaz'ın mermer tezgahının üstündeydi sağ eli. Elinin altından gelen küçük bir cep radyosunun sesine yöneltmişti bütün dikkatini. Baş parmağı ile ses düğmesini ayarlıyordu. O sırada bir gök gürültüsüyle parazitlenen sesi kıstı, bekledi. Gök gürültüsü dinince yeniden ayarladı. Ses açık açık duyulmaya başladıktan sonra doktorun tezgahının önünde durduğunu gördü. Dalgınlığının uzadığını, konu ile gereği gibi ilgilenmediğini ansıdı. "Affedersiniz doktor bey," dedi. "Hoş geldiniz." Havanın aydınlanacağı yerde iyice karardığını da ancak görebildi. Elini radyodan ayırdı, geriye uzattı, tezgahın üstünü aydınlatan dükkanın ön bölümündeki elektrik lambasının anahtarını döndürdü. Haberlerle birlikte hızlı bir yağmur indirdi. Tütün ilk haberiydi bültenin. Spiker tütün piyasası ile ilgili olarak cumartesi akşamı söylenenleri ineliyordu. Gümrük ve Tekel Bakanı, üretici, tüccar, piyasa gibi sözleri, inanç, umut, güven, hükümetimiz gibi sözlerle karıştıra karıştıra konuşuyordu yine. Sesi yağmurun dükkanın geniş saçağı üzerine inen sık vuruşlarına karışıyordu. Sabri Beyaz demokrattı. Berekettir dedi. Kısa bir aradan sonra ekledi. Uğurdur. Doktor tezgahın önünde radyonun yanında ayakta duruyordu. İnşallah dedi hafifçe. İlk hızı geçince kararını bulan yağmur, sabahın o bulanık kirli karanlığını arıta arıta bir süre yağdı. Kesilmesine yakın yavaşlarken hava hızla ışımaya, aydınlanmaya başladı dışarıda. Sabri Beyaz, tütünle ilgili haberlerin ardından radyonun sesini kıstı. İyi olacak, iyi olacak. Bir güven vardı duruşunda. Doktor, demokrat falan değildi. Halk Partisi'nden doğru dürüst bir hayır görmemişti. Demokratlardan da göremeyeceğini biliyordu. Karısı ile yakınları, partileri değil, onu suçluyorlardı bu yüzden. Giden, gelen iktidarlardan yararlanmasını bilmeyen önce oydu. Karısının bütün yargılarına karşı gelmemekte rahatlık bulduğu, yaşayışının barışını sürdürdüğü için o da bu yargıyı benimsemiş görünüyor, gerçekte ise önemsemediği için doğruluğu, yanlışlığı üzerinde pek durmuyordu karşılaştığı bu gibi sataşmaların. Fakat bildiği bir yararı varsa, karısıyla olduğu kadar politikacılarla da didişmesini önlüyordu bu tutumu. Demokratlara karşı çıkmaması bile onun tedirgin edilmemesi, yerinde kalabilmesi için yeterliydi. "Herhalde," dedi yine yavaşça. Sabri Beyaz kolunu geriye uzattı. Bu kez kapanmakta geç kalarak elektrik düğmesini çevirdi. Dükkanın önünde ıslak kaldırım taşları üzerinde yansıdığını gördüler güneşin. Karşıda köprünün sağında dereye inen sokağın ağzından görünen evler ile çıplak kavak ağaçları açık bir mavilik içerisindeydiler. Sabri Beyaz iyi olacak, hem de çok iyi olacak, yüzümüz gülecek bu yıl, dedi. Umutla güçlenmiş gibiydi. Doktor ise çoktan geride bırakmıştı büyük umutlarla yaşadığı yılları. Artık kendiliğinden bir ölçü yerleşmişti davranışlarına. Öyle görünüyor, dedi. Aklına gelen bir noktayı önemsemeden ekledi. Bakanın gelişinden söz yoktu haberlerde. Sabri Beyaz durakladı. Ne gibi? Cumartesi akşamı İzmir'de olmayacak mıydı bakan? Piyasanın hazırlıklarını gözden geçirmeyecek miydi? Sabri Beyaz, ha, dedi ağzı açık kalarak. Bağlayamadı sözünü. Ne çıkar bundan, ne zarar var gelmemişse, gelme işinin sonucu ne olur gibilerden kuşkularına bir karşılık bulabilmek için zaman kazanmaya çalıştı. Az önce umutla güçlenmiş, şişmiş görünüşünü yitirmiş, küçülmüştü şimdi. Ya, diye ekledi kuşkuları baskın çıkarak. Doktor, belki bugün gelir, dedi. Her olayı olağan karşılayan her zamanki telassız tutumuyla. Sabri Beyaz her iyimser görüşe katılmaya hemen hazırdı. Evet, bugün gelir, bugün mutlaka gelir. Dükkana bir ekici girdi o sırada. Paltosuz, kasketliydi. Bakışlarında yer etmiş bir acıyı silemeden gülümsemeye çalıştı. Merhaba Sabri Bey. Sabri Beyaz dudaklarının baştan sağma kıpırtısı arasında kaybolan kısa bir merhaba ile aldı adamın selamını. Haberler çok iyi çok şükür. Bakalım, daha tam belli değil. Adam gülüşünü korumaya çalışıyordu. Yok, iyi, hep iyi. Kısmetse 10 güne kadar alırız tütün paralarını. İnşallah yüzüm kızarmaz sana. Sabri Beyaz daha uzun konuşmasına, istediğini tam söylemesine sıra bırakmadan bir paket birinci cigarasını sürdü tezgahın üstünde adamın önüne. Adam yutkundu. Kısa bir süre cigarayı almadan tezgahın önünde kaldı. Dükkanın boş raflarında, boş bidonlarda dolaştı bakışları. Cigarasını aldı. Eksik olma, dedi. Borcumu ödesem de iyiliğini ödeyemem. Unutmam, bütün yıl hiç değilse beni cigarasız bırakmadın. Hadi eyvallah. Siz de hoşça kalın doktor bey. Adam elinde cigara paketiyle çıktı dükkandan. Sabri Beyaz ellerini iki yana açtı üzgün üzgün. Omuzlarını çaresizlikle kaldırdı. Görüyorsun ya doktor. Doktor hafifçe başını eğdi. Evinde 700 kilo tütünü var bu adamın. Cebinde içecek bir paket cigarası yok. Öyle. Sabri Beyaz tezgahın sağ çekmecesini açtı. Kalın sarı bir defter çıkardı. Ekicinin hesabına geçirdi cigarayı. İç çekti. Ben ne yapayım? Ne gelir benim elimden? Sarı defterin yapraklarını baştan sona hızla kaydırdı baş parmağının altında. Şu deftere bak doktor. Hep veresiye, hep veresiye. Sonra mallar ne oldu? Dükkan niye boş kaldı diye soruyorlar bana. Niye boş kalmasın? Mallar hep bunun içinde. Hep bu defter yuttu dükkandaki malları. Defteri tezgahın üzerine bıraktı. İşaret parmağını acele tükürükledi. Birer ikişer çevirmeye başladı sayfaları. Görüyorsun nasıl manzara? Nasıl bütün sayfalar dolu? Her sayfa büyüklüğü küçüklüğü dörtgenlerle dar kolonlara bölünmüş, eski harflerle sık satırlarla yazılmış sayılar, isimler, yazılarla kararmıştı. Girit göçmeniydi Sabri Beyaz. Gençliğinde Amerika'da çalıştığı söylenirdi. Para biriktirmiş, dönmüş, Amerika'da gördüklerine benzer bir bakkal dükkanı açarak yerleşmişti kasabada. Tütün paraları her yıl kasabaya girdikten sonra yok yoktu dükkanında. Ortada dörder dörder sıralanmış 40'a yakın beyaz bidon, tepeleme tür tür şeker, pirinç, kuru fasulye, mercimek, nohut gibi yiyeceklerle doluydu. Bidonların gerisindeki yüksek camlığı peynir, helva çeşitleri doldururdu. Uzun tezgahının altındaki camlıkta ise turşu, zeytin, salça kavanozları sıralanırdı. Kasabanın eski antrepolarından birinden bozma, oldukça büyük dükkanın iki yan duvarı boyunca göğüs yüksekliğine kadar sıra sıra çekmecelerle, çekmecelerin bitiminden tavana kadar yükselen kat kat raflarda büyük bir bakkalda her ne bulunması gerekirse vardı. Türlü baharat çeşitleri, yağ, konserve, hazır yiyecek kutuları, cigara, makarna, temizlik gereçleri, paketleri, içki şişeleri ve renkleriyle göze hoş gelen bir sürü mal vardı dükkanda. Tabandan hevenk hevenk ip yumakları, urganlar, koşum takımı parçaları, süpürgeler, gemici fenerleri sarkardı. Dükkanın gerisinde depo olarak kullanılan bölümün kapısından dolu sabun çuvallarının, yağ tenekelerinin rutubetle karışık asitli kokuları gelirdi. Şimdi gün ışığı ile iyice aydınlanan dükkanda boş tavan, kancaların etrafındaki sıva döküntüleri, çizikler, belirsizleşen rengiyle sıvanılanıp badanalanması gerektiğini ansıtıyordu. Beyazı atan yağlı boya rafları, camlıkları, bidonları bir hastalık sarısı sarmıştı. Sabri Beyaz veresiye defterini kaldırdıktan sonra tezgahın sol çekmecesini açtı. Alışverişe gelen paraları koyduğu çekmecedeki bölmeli sele boştu hemen hemen. Ne var bunda? Hiç. Şimdi henüz daha sabah dersen akşamüstü uğra bir daha göstereyim. Yine böyle boş kalacak. Neden? Çünkü para artık sıfır. Suyunu çekti millette. Bizim tütün ekicisi yeşil yer tütününü. Biliyorsun yeşil yer ne demektir. Kaç yıldır sen de artık tütüncüsün. Biliyorum. Yani tütünü tarlada daha yeşilken yer, tütününü sattıktan sonra eline geçecek parayı yeşilken harcar. Akşama kadar dükkanda ne varsa yine satıyorum ben. Dükkan biraz daha boşalıyor. Ama bu gördüğün çekmece hep böyle boş kalıyor. Ne yapayım? Kalksam, mal bulsam, koysam yerine olacağı yine bu. Akşama kadar yeni bir veresiye defteri dolacak. Bu kasaya peşin 40 para düşmeyecek. Söyle bana doktor, ne gelir benim elimden? Her gün peşin verip doldurayım, her akşam veresiye boşaltayım mı bu dükkanı? Dayanabilir miyim ben buna? Varken veresiye vermem demeye yüzüm tutmuyor. Vereyim desem gücüm yetmiyor. İyisini ben de boş bırakıyorum dükkanı. Gelen bakıyor, görüyor ki raflar boş. Aradığı yok. Söylemeden çıkıp gidiyor. Üzülürsem ben de işte bu gördüğün kadar üzülüyorum. Sabri Beyaz'la doktorun öteden beri arkadaşlıklarını, yakınlıklarını sağlayan bir konu üzerinde ilerliyordu konuşma. İkisi de tütün ektiriyorlardı. Sabri Beyaz'ın tarlaları vardı. Her kasabalı gibi bakkallığının yanında bir işi de tütüncülüktü onun. Veresiyelerin dışında elinde kalan bütün parasını tütüne yatırıyordu. Doktor ise tarla kiralıyor, kredi anlaşmalarıyla ortak oluyordu ekicilerle. İçindeydi olayların. Bu yüzden anlattıklarından çok daha fazlasını anlıyordu Sabri Beyaz'ın. Haklısın dedi. Sabri Beyaz az önceki iyimser Sabri Beyaz değildi artık. Vallahi Allah acısın halimize doktor. Sonuna geldik. Bütün ümit yarında. Allah acısın sana da bana da. Tütününü iyi satarsa bizim millet iyidir. Cebinde bir kuruş tutmadan öder borcunu. Ama satamazsa ne yapsın? Ya da sen ne yapacaksın? Ben ne yaparım? Ayağındaki yırtık popuştan başka nesi var milletin elinden alınacak? Canını alacak değiliz ya. O kadar kötü düşünme şimdiden. Vallahi doktor, bazen kötü düşünmemek elimde değil. Belki siz benim kadar yakından görmüyorsunuz kasabanın halini. Her gün böyle. Ben değil, herkes kara kara düşünüyor. Bitişiğimdeki kasap bir ay var, 3 günde bir hayvan ya kesiyor ya kesmiyor. Onu da satıyor satacaklarına, sonra atıyor sandalyesini dükkanın kapısı önüne, bütün gün boş oturuyor. Çıkınca geçerken bir bak haline. Sağımdaki fırın desen öyle. Günde 5 fırın ekmek çıkarırdı eskiden. Şimdi sabah 1 fırın, akşam yarım fırın çıkarıyor. Ötesi paydos. Bir iç çekişle sözünü kesti. Neyse, yeni değil ki bizim halimiz, her yıl böyle. Doğru. Affedersiniz, lafa daldık soramadım. Ne içersiniz, çay mı, kahve mi? Sabri Beyaz kapıya doğru yürümeye hazırlanıyordu. Doktor koluyla önledi. Çayımı hastanede içtim. Kahve için henüz erken. Zahmet etmeyin. Teşekkür ederim. Sabri Beyaz tezgahının başında kaldı. Siz bilirsiniz. Bu hafta siz de İzmir'e gitmediniz demek. Öyle oldu. Gidemedim. Ayrılamadım herkesten. Dün öğleden sonra bizim hanıma telefon ettim. Gelmeyeceğimi haber verdim. Yaşayışlarının bir ikinci yaklaşık yönü evlilikleriydi ikisinin de. Bu konuda açıkça ayrıntılarıyla aralarında hiçbir şey konuşmamış olsalar da karşıdan karşıya görüp izledikleriyle çok iyi anlıyorlardı birbirlerinin iç dünyalarını. Doktor Ziya Somer 5 yıl önce bir İç Anadolu kasabasından atanmıştı ilçe hükümet doktorluğuna. 1 yıl önce de ilçede yeni açılan sağlık merkezi baş doktorluğuna getirilmişti. Bu atamalarda evlilik yaşayışlarını yakından bilen, bir dönemden beri Sağlık Bakanlığı'nda önde gelen yerleri tutmuş eski sınıf arkadaşlarının acıma payı vardı. O, İzmir'e 1 saat uzaklıktaki bu kasabaya atanmadan yıllarca önce karısı sürekli olarak İzmir'de yaşamaya başlamıştı. Kadın, doktorun ne bundan önce çalıştığı ilçeyi ne de ondan daha öncekini bilirdi. 15 yıldır kocasının çalıştığı ilçelerden hiçbirine ayak atmamıştı. Sağlık Bakanlığı'ndaki arkadaşları karısına, çocuklarına yakın olsun diye atamışlardı onu bu kasabaya. Doktor atandığı yıllarda hükümet doktorluğunda, şimdi de sağlık merkezindeki odasında yatıp kalkıyor, cumartesi gecesiyle pazar gününü İzmir'de çocuklarıyla beraber geçiriyordu. Fakülteden sevdiği bir arkadaşının kız kardeşiydi karısı. Tıp fakültesinin 3. yılında arkadaşı öğrenimini bıraktı. Felç geçiren babasının İzmir'deki kendir kenevir mağazasını yönetmeye başladı. Doktor, fakültenin 5. yılına geçtiği yaz artık seyrekleşmeye başlayan bir mektuplaşma kalmıştı eski arkadaşıyla arasında. O ara doktorun babası Balıkesir Lisesi'nden İzmir Kız Lisesi coğrafya öğretmenliğine atanınca yaz sonunda doktor İzmir'de eski arkadaşını buldu. Onu izleyen kış tatiliyle ertesi yaz iyice tazelendi ilk gençlik dostlukları. Doktor son sınıf öğrencisiydi, 1 yıl sonra doktor olacaktı. Felçli baba ölmüştü. Arkadaşı kendir kenevir mağazasının yönetiminden tek başına sorumlu kalmıştı. Fakat üniversite yıllarındaydı henüz aklı. Yabancılaşacakları kadar tüccar olamamıştı. Bu dostluğun yenilenmesine çok sevinen biri de arkadaşının annesi Dürnev Hanım'dı. Daha önce eve gelen mektuplarından, oğluyla birlikte çekilmiş fotoğraflarından tanıyordu doktoru. Yakışıklı, güvenilir bir delikanlı olarak niteliyordu. Kızı liseyi bitirecekti 1 yıla kadar. Pek o kadar okumaya hevesli görünmüyordu. Kaldı ki İzmir'in çoğu tüccar aileleri gibi onlar da uzun uzun okutmayı değil bir an önce evlendirmeyi düşünüyorlardı kızlarını. Oğlunun doktor olmasını istemişti Dürnev Hanım. Oğlu olmayınca doktor, bir damadı olmasıydı en çok istediği. O yaz arkadaşının Göztepe'de yalıdaki evine sık sık akşam yemeklerine, sabahları da denize girmeye çağrıldı doktor. Arkadaşının güzel kız kardeşine de çabucak aşık oldu. Dürnev Hanım para pul konusunda uzun uzun konuşulacak bir şey göremiyordu. Olacakları düşünen, kararlaştıran hep oydu. Bir kızı, bir oğlu vardı Altyan'ı. Kendir kenevir mağazası iyi işliyordu. Oğlu mağazanın başında kalır, kız kardeşine payını öderdi. Doktor fakülteyi bitirince nişan takılır, askerliğini yaptıktan sonra gelir kızıyla evlenir, yalıdaki eve yerleşerek geçim sıkıntısı diye bir şey düşünmeden İzmir'de uzmanlık stajını yapardı. Dürnev Hanım bu tatlı düşler hesaplarla 1928 yılının her gününü, gecesini tamamladı. Göztepe'de yalıdaki evin geniş bahçesinde, teraslarında İzmir'in tanınmış zenginlerini bir araya getiren bir törenle doktor ile Rezza'nın yüzükleri takıldı. 1930'da doktor, yedek doktor Teğmen olarak İzmir'e izinli geldiği zaman, yalıdaki eve girip çıkarken komşularının bütün bakışları üstündeydi. Dürnev Hanım, daha şimdiden ünlü bir operatör olarak gördüğü kızının nişanlısının yakışıklılığı, ağır halleriyle övünüyor, bir yıl sonra bütün işlerin ters dönebileceğini aklına bile getirmeden düğün hazırlıkları üstüne düşler kuruyordu. 1931 yılında dünyayı sarsan buhran, İzmir'deki kendir kenevir mağazasını da yıktı. Ekici bölgelere parası ürün satışlarında alınmak üzere çuval, urgan dağıtırlardı. Üzümün, incirin, tütünün rezili çıkmıştı. Dolu çuvallar, balyalar sokaklarda sürünüyor, arpa fiyatına, gübre fiyatına alıcı bulamıyordu. Oğlu veresiyelerini toplayamadı. Taşradaki alacaklarının çoğu borçlu satıcılarla birlikte battı. Firma İzmir piyasasına olan borçlarını Concartato ile ödedi. Yalıdaki ev, Dürnevre Hanım'ın değerli gördes İran halılarını, incilerini gözden çıkarmasıyla kurtuldu. Ailenin elinde kalan tek değerli şey damatlarının doktorluğuydu. Doktor Ziya Somer'in ise bütün yapabileceği Sağlık Bakanlığı'ndan bir görev istemekti o arada. Uzun yıllar çekirdekten yetişme bir tüccarın karısı olmanın verdiği beceriklilikle evinin yasama düzenini yeniden yoluna koyan Dürnev Hanım iyimserdi. Damadının 2-3 yıl Anadolu'da doktorsuz bir ilçede çalışarak artıracağı para ile dönüşte İzmir'de ya da İstanbul'da operatörlük stajına başlayabileceğine inanıyor, kızını da inandırmaya çalışıyordu. Doktor Nizip Belediye Doktorluğu'na atandı. Sıtma, trahom, çeşitli bağırsak hastalıkları yaygındı bölgede. Dispanser saatlerinin dışında günde en az 30 paralı hasta bakmak zorunda kalıyordu. Paranın değer taşıdığı, kıt olduğu yıllardı. Görevinin daha ilk aylarında kayınvalidesinin düşlerinin umduğundan da çabuk gerçekleşeceğine inanmaya başladı doktor. Fakat karısı hiç de annesi gibi değildi. Bolluk içinde yetişmişti. Bolluk içinde yaşamayı da kendisi için bir hak bellemişti adeta. Nisip'i hiç sevmedi. Daha ilk günlerden oflayıp puflamaya, annesine uzun uzun mektuplar yazmaya başladı. Geceleri ağlama nöbetleri tutturdu. Doktorun hastalarına ayırdığı zamanı ortak çıkıyor, doktorun hastaları arttıkça, ''Beni hiç hesaba katmıyorsun, benimle ilgilenmiyorsun, ben ölecek miyim burada, boğulacak mıyım?'' gibi rahatça dilinden dökülen sistemlerle doktordan çıkarmaya başladı iç sıkıntısının, bunalımının acısını. Çok geçmeden kağıt oyunlarına alıştı. Öbür memurların, kasaba ileri gelenlerinin karıları aralarında oyalanmak için oynuyorlardı bu tür oyunları. Toplantılarda bol bol kuru yemişler, çörekler yiyerek çaylar, şerbetler içiyorlar, oturdukları yerde şişmanlıyorlardı. Bu küçük oyunlar, bu toplantıların biraz açık saçık konuşmaları, yerli yersiz kahkahaları da çok geçmeden büsbütün boğucu gelmeye başladı Rezan'a. Nisip'e geldiklerinin 5. ayında bir haftalık bir Beyrut gezisi yaptılar. Gezi değiştirdi Rezan'ı. Çantası, kanılarda, yük arabalarında doktora getirilen sıtmalıların, bağırsak hastalığından bir deri bir kemik kalmış içtikleri sular kurtlu, halsiz köylülerin, gözlerinin yaraları kapanmayan travmlıların ödediği 2,5 liraların yığılmasıyla iyice doluydu. Para harcadıkça, bir şeyler aldıkça eğleniyordu. Beyrut'ta gözüne ne iliştiyse, canı ne istediyse aldı. Dönüşte bir ay kadar aldıklarını çıkarıp çıkarıp bakmak, evine gelen az çok arkadaş saydığı kadınlara göstermek, hoşlandıklarına hediyeler dağıtmakla oyalandı. Adı duyulduğu için doktor daha da çok kazanıyordu şimdi. Beyrut giderlerini 2 ay içinde yerine koydu. Fakat yine ağlama nöbetleri, sitemleri artmıştı karısının. Bu kez İstanbul'a gittiler, yazdı. Nizip'in sıcağına dayanamıyordu Rezzan. Bol alışverişli, pahalı bir İstanbul gezisinden sonra dönüşte İzmir'e bıraktı karısını.